Ayrım 8. Bücürü Ayarla. Elmer Leonard. Sayfa 78. Bu sabah mutfağa girdiğinde Karen kahve içiyor ve gazetesini okuyordu. Giyinmiş çıkmaya hazırdı. Çantası ve bir film senaryosu masanın üzerinde duruyordu. Günaydın dedi ve iyi uyuyup uyumadığını sordu. Karen kafası bozuk olduğunda daha kibar davranan o insanlardan biri olabilirdi. Shelley fincanına kahve koydu ve Karen'ın yanına oturdu. Uyandığında bir an nerede olduğunu unuttuğunu söyledi. Karen tekrar gazetesini okumaya başladı ve Shelley kendini aptal gibi hissetti. Yeniden konuşmaya başlamak istiyordu. Karen'ın üzerinde güzel siyah bir takım vardı. İçinde bluz yoktu. Siyah saçlarının altından incili top küpeleri görünüyordu. Biraz göz makyajı yapmıştı. Gözleri kahverengiydi. Güzel, temiz bir görünüşü vardı. Güzel kokuyordu, parfüm sürmüştü. ''Gece evine girdiğim için özür dilerim.'' dedi Charlie. Karen'ın üzerinde durmayacağını ve mesele kalmayacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Karen gazeteyi masaya bırakarak ''Sana ne söylememi istiyorsun?'' ''Sorun değil, burada olduğuna memnunum dememi mi?'' diye sordu. Azarlıyordu ama basit bir soru sorar gibiydi de. Sohbet ettiği diğer kadınlara hiç benzemiyordu. Onlar böyle bir sözü alaycı bir ses tonuyla söylerlerdi. ''Bana öyle geliyor ki'' diye devam etti Karen. ''Verandanın kapısı kilitli olsaydı öyle veya böyle kapıyı kırıp içeri girerdin.'' Chili Karen'ın dudaklarına bakıyordu. Hafif tonlu bir ruj sürmüştü. Minik beyaz dişleri vardı. Güzel dişler. ''Hiçbir zaman kapı kırma. Zorla içeri girme işlerine bulaşmadım.'' dedi. ''Ama her zaman sabıkalıydın değil mi?'' dedi Karen. Soğukkanlı hali ve yumuşak ses tonuyla ona meydan okuyordu. Meydan okura benziyordu. Bunun üzerine Chili çocukken birkaç defa gasp işine karıştığını, çünkü elinden tutacak kimse olmadığını, geçim için organize suç işlemekten itham edilenlerle mal dolu kamyon veya tren vagonlarından eşya kaçırdığını ve el altından sattığını, ama hiçbir zaman uyuşturucu işine girmediğini, gözaltına alındığını, Rikers adasında tutulduğunu, ama hiçbir zaman suçlu bulunup hapis yatmadığını anlattı. ''Tamam, yakın zamana kadar tefecilik yapıyordum ama artık film işine girdim.'' dedi. ''Bugünlerde sen neyle meşgulsün?''
''Bir senaryoda rollerden birini okuyorum.'' dedi Karen.
Kahve fincanını lavaboya götürdü, masaya geri döndü ve çantasını ve senaryo metnini aldı. Chili Sunset Bulvarı'na kadar kendisini götürüp götüremeyeceğini sordu. Arabasını orada bırakmıştı, bir dükkanın arkasında. Karen gelebileceğini söyledi. Karen'ın birkaç kelime edebilecek kadar kendine gelebilmesi için convertible BMW'suna binmeleri, milyon dolarlık villaların arasından yokuş aşağı dönerek inmeleri gerekti. Chili nereye gittiğini sordu. Karen Tower stüdyolarına gittiğini söyledi. 7 yıldır çalışmadığını, buna ihtiyacı olmadığını ama Tower'ın prodüksiyon müdürünün ona bir rol teklif ettiğini söyledi. Chili filmin korku filmi olup olmadığını sordu. Bu hataydı. Karen ona bir bakış fırlattı ve zigzagdan ayrıldıktan sonra hiç çığlık atmadığını ve gerçek hayatta bile olsa bir daha atmayacağını söyledi. Senaryonun kapağındaki başlık Chile'nin dikkatini çekti. Beth'in odası. Konusu ne? Bu soru Karen'ın dilinin açılmasını sağladı. Anne kız ilişkisi hakkında dedi Karen. Sesine tekrar canlılık gelmişti. Ama her zamankinden farklı bir yaklaşımla ele alınıyor. Kız Beth müthiş bir kavgadan sonra kocasını terk ediyor ve annesi Peggy ile yaşamak üzere onun evine geliyor.
Sen hangi roldesin?
Anne rolünde. Beth'i dünyaya getirdiğimde lise talebesiymişim. Beth şimdi 21 yaşında. Babasıyla evlenmişim ama adam evlendikten sonra hemen terk edip gitmiş. Böylece ben de 20 yıl boyunca hayatımı Beth'e adamışım. Deliler gibi çalışmışım. Ama bütün bunlar olayın arka plan olarak anlatılıyor. Atıfta bulunulan şeyler olarak. Film başladığında ben artık kendi hayatımı yaşamaktayım. Başarılı bir sanat galerisi sahibiyim. Bir erkek arkadaşım var. Bir ressam. Benden birkaç yaş küçük. Derken Beth geliyor ona annelik etmemi istiyor. Tabiatıyla ilk başta ona karşı anlayışlıyım. O benim bebeğim sonuçta.
Hasta gibi mi davranıyor?
Migreni var.
Onu duyabiliyorum dedi Chili. Anne hazır ayaktayken bana mutfaktan haplarımı getirir misin?
Karen Chili'ye baktı. Sonra tekrar yola baktı ve park etmiş bir arabaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Bir bardak süt ve birkaç tane de bisküvi lütfen.
Sıcak süt diye ekledi Karen.
İçine biraz da viski koyar mısın?
Senaryoya baktın mı?
Hayır, hayatımda görmedim. Kızın mızmız bir sesi var değil mi?
O şekilde de oynanabilir. Genç bir Sandy Dennis rolü kızınki. Kimi kastettiğimi biliyor musun?
Sandy Dennis, tabii. Kız evliliği berbat gitti diye annesini suçluyor.
Karen yine bir bakış attı. Hazır olmadığı halde onu evlenmeye teşvik ettiğim için beni suçluyor. Ve bu da tabii suçluluk duygumu artırıyor.
Suçlu hissedecek ne yaptın?
Bir şey yaptığımdan değil. Daha çok kızım mutsuzken benim mutlu olmaya ne hakkım var hissi?
Çocuğun rol yaptığını biliyorsun.
O kadar basit değil, okuman gerek. Betim benim üzerimdeki etkisini anlamalısın.
Bir sorunun var.
Evet, filmin konusu bu zaten.
Suçlu hissetme olayını diyorum. Yapman gereken şey ya küçük Beth'e bir tekme atmak ya da gidip bir doktora görünmesini söylemek. Gitsin kafasına baktırsın.
Anlamıyorsun dedi Karen. Ben onun annesiyim. Annelik duygularımla baş etmem gerek.
Karen Dolhany Caddesi'nden dönerken sarı ışığı geçti ve Sunset Bulvarı'nın yoğun trafiğine daldı.
İnsanlara sürekli suçluluk kompleksi işleniyor ve onlar da bunu kabul ediyor. Mantıklı bir tarafının bulunması gerekmiyor, insanlar böyle.
Buralarda bir yerlerde inebilirim dedi Chilly.
Suçlu olup olmadığını sorulduğu zamanları ve bir kez bile suçlu olduğunu söyleme dürtüsü duymadığını düşünerek... Gerçek hayatta karşılaşılan durumlar, cezaevine düşmek bile filmlerdeki gibi duygusal değildi. Filmlerde polisler duygusal olabiliyordu. Hayatında duygusal bir polise rastlamamıştı. Karen'ın BMW'yi yoğun trafiğin içinde kaydırarak kaldırıma yanaştırma biçimi hoşuna gitti. Kadına teşekkür etti ve arabadan inerken,
''Ne olacak, kızın erkek arkadaşını elinden almaya çalışacak, sen de ona ancak o zaman mı karşı koyabileceksin?''
''Yaklaştın'' dedi Karen.
Düşündüğünde en çok sevdiği kısmı filmin sonunu tahmin etmek değil, Karen'ın ona o andaki bakışı olmuştu, göz teması. Bir an her ikisi de birbirlerine önceden olduğundan farklı bakmıştı. Sihri bozan, acelesi olduğunu söyleyen Karen olmuş, Chilly de arabadan inmişti.
Duvardaki fotoğraflara bakmaya devam ederken içinde Karen'ın olduğu fotoğrafları daha yakından incelemeye karar verdi. Gözlerine bakacaktı. Sarı saçlarıyla çığlık attığı zamanlar neye benzediklerini görmek istiyordu. Belki daha sonra bakardı.
Şu an Harry, işte geldik diyordu.
Harry'nin eşikte yana çekilip yol verdiği iki limuzinci onu geçerek ofise girdi.
10. Bölüm. Chilly olduğu yerde masanın başında kaldı. Zengin çocuk Ronnie Wingate olduğunu düşündüğü adam Chilly'ye bir an baktı ama hepsi bu kadardı. Sonra gözlerini ofisin içinde gezdirerek
''Harry, hangi yıldayız dostum?'' diye sordu
tembel bir zengin çocuk edasıyla.
''Başka bir zamana girmiş gibi, sanki geçmişin Hollywood'undaymışız gibi hissettim.''
Üzerindeki süet ceket o kadar inceydi ki ikinci bir gömlek gibi duruyordu. Kot pantolon ve koşu ayakkabıları giymişti ve taramaya zahmet etmediği zengin çocuk saçlarının üzerine oturtulmuş bir güneş gözlüğü vardı. Diğeri Beau Catlett tam tersi bir tipti. Ronnie'ye göre uzundu ve teninin renginden biraz daha açık tonda bej bir takım elbise, aynı renkte gömlek giymiş kravat takmıştı. Ama gerçekten nasıl biriydi bu adam? Odanın karşı tarafında Pasifik Okyanusu'nda adı bilinmeyen bir adadan gelmiş biri gibi duruyordu. Ronnie kanepenin üzerindeki duvarda asılı fotoğraflara bakarken sürekli hareket halindeydi. Sanki motoru bir kimyasalla besleniyordu. Şimdi Harry kol hareketiyle onları masaya dönük kırmızı koltuklara oturmaya davet ediyordu. Chilly önce Catlett'in geldiğini gördü. Bıyığını ve alt dudağının altındaki kılları fark etti ve Harry'nin sorunu ne diye merak etti. Adam ne Latin'di ne de adı bilinmeyen bir okyanus adasındandı. Yaklaşınca siyahi olduğu anlaşılıyordu. Siyah ve başka bir şeyin karışımı ama siyahlık ağırlıktaydı. ''Otururken nasılsın?'' diye sordu. ''Öyleydi. Caz bateristi diğer Catlett de öyleydi.'' Chilly, Sid Catlett'le akrabalık var mı diye sordu. Sorusu adamı gülümsetti, pek fazla değil ama gözlerini hülyalandıracak kadar.
Büyük Sid ha, hayır ben başka bir kabiledenim. Burada bulunmanın sebebi ne diye sordu.
Sinema diye cevapladı Chilly.
Aa tabii sinema dedi Catlett. Şimdi Ronnie de oturmuştu. Bir bacağını koltuğun kolçağının üzerinden geçirmişti. Bacağını tuhaf bir enerjiyle yukarı aşağı oynatıp duruyordu. Başını da Walkman dinliyormuş gibi sağa sola oynatıyordu. Arkalarında duran Harry, "Bu benim ortağım Chili Palmer, benimle çalışacak," dedi. Harry talimatlarını unutmaya başlamıştı bile. Limuzinciler başlarıyla selamladılar. Chili de onlara başıyla karşılık verdi. "Harry, burada yanlış anlaşılma olmasın istiyorum," dedi. Duymuş olabilecekleri dedikodulara karşın Freaks filmine yaptıkları yatırımın ortaklık anlaşmasını imzaladıkları gün kadar sağlam olduğunu söyledi. Ronnie kafasını kaldırıp tavana bakarak, "Harry, diskur mu çekiyorsun?" diye sordu. "Seni duyabiliyorum ama neredesin?" Catlett sakin bir sesle Chili'ye bakarak, "Nerede olduğunu ben de merak edip duruyorum," dedi. "Her neredeysen 3 ayda bizi sadece bir kez aradın Harry," dedi Ronnie. Harry arkalarından doğru önlerine geçerek masanın bir tarafında ayakta durdu. Sırtı pencereye dönüktü. Yer bakmaya gittiğini ve New York'ta oyuncu adaylarıyla görüştüğünü, sekreterinin bir ajansla çalışmak üzere haber vermeden işten ayrıldığını, "Tanrı aşkına bugün işte böyle yardımcılara güvenmek zorunda kaldığınızı, kadının ona hiçbir şey söylemeden çekip gittiğini anlatıyordu. Chili dinliyor, bütün bunları duyduğuna inanamıyordu. "Adama bir kız bulalım," dedi Ronnie. "Harry, iri göğüslü mü olsun yoksa daktilo yazmasını bilen biri mi olsun?" Chili'nin bakışları ebleh Ronnie'den sakin sakin oturan dostu Bo Cutlett'e kaydı. Cutlett dirseklerini koltuğun kollarına dayamış, parmak uçlarını kilise çatısı gibi birleştirmişti. Parmağındaki yakut yüzük kilise penceresi vitrayını andırıyordu. "Esas söylemek istediğim şu," dedi Harry, "Freaks'in çekiminin başlangıç gününü biraz daha ileri tarihe attık, birkaç ay kadar. Yıl sonundan önce çekime başlamamız gerekir. Tabii ki öngörülemeyen engeller olursa çekimi gelecek ilkbahara ertelemek daha iyi olacaktır." Chili Ronnie'nin koltuğun kolçağının üzerinden sarkıttığı bacağının sallanmasının durduğunu gördü.
"Ne anlatıyorsun Harry?"
"Çekim tarihini ertelememiz gerektiğini, hepsi bu."
"Tamam ama niçin? Gelecek ilkbahar tam bir yıl sonra demek."
"Hazırlık yapmak için zamana ihtiyacımız var."
"Ey Harry, zırvalama. Seninle anlaşma yaptık dostum," dedi Ronnie.
Chili elini Ronnie'ye doğru kaldırdı. "Bekle bir dakika, tamam mı? Burada konuştuğumuz şey, Harry, sen filmi yapacaksın değil mi? Freaks'i."
Harry şaşırmış bir halde, "Tabii," diye cevapladı.
"Ona da söyle."
"Şimdi söyledim işte."
"Tekrar söyle."
"Filmi çekeceğiz," dedi Harry. "Durdu ve daha önce yapmam gereken başka bir projem var. Hepsi bu. Bu adama yıllar önce söz verdiğim bir proje," dedi.
Chili çenesine bir yumruk atmak dışında Harry'i susturacak başka bir yol olup olmadığını düşünüyordu. Ronnie gözlükleriyle oynarken Catlett'ın parmaklarının ucunun üstünden kendisini izlediğini gördü. Harry diğer projeye hemen başlayacağını, çabuk bitecek bir film olduğunu ve o biter bitmez Freaks için kameraların çalışacağını anlatıyordu. Etrafa bir sessizlik hakim oldu. Sonra Ronnie oturduğu yerde dikleşip,
"Tahmine göre sen bizim paraları başka bir işe yatırdın ve paralar uçup gitti. Şimdi de zaman kazanmaya çalışıyorsun," dedi. "Hesap defterlerini görmek istiyorum Harry. Nerede olduğunu söyle. Beyaz üstünde siyah iki rakamı ve peşinde 5 adet 0 dostum. Muhasebe defterlerini ve banka dekontlarını görmek istiyorum."
Chili zengin gence, "Hey Ronnie, bana bak," dedi. Ronnie şaşırmıştı, Chili'ye baktı. Aynı anda Bo Cutlett'le Chili'ye baktı. "Elinde bir filmin parçası var Ronnie. Hepsi bu kadar," dedi Chili. "Harry'nin sahibi değilsin. Ona ne görmek istediğini söyleyemezsin. Orası onun özel işidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun?" "Harry sana Freaks'a başlamadan önce başka bir film yapacağımızı söyledi. Aynen de böyle olacak."
"Affedersin ama sen de kim oluyorsun?" diye sordu Ronnie.
"Sana bu işin nasıl olacağını söyleyen kişiyim," dedi Chili. "Anlaması o kadar zor değil."
Ronnie'nin Cutlett'e doğru döndüğünü gördü. Cutlett ne kıpırdamış ne de ifadesini değiştirmişti.
"Cat."
Chili şimdi Cutlett'e bakıyordu. Adamın siyahi olduğunu Harry nasıl anlamamıştı hala merak ediyordu. Teni açık renkti, saçları da oldukça düzdü ve bir tarafa taranmıştı. Ama bunlar bir şey ifade etmezdi. Renk de aslında bir şey ifade etmiyordu. Chili adamın kendisinden daha koyu renk tenli olduğunu düşünmüyordu. Siyahi denebilir miydi bu adama? Adam ağırdan alıyor, durumu inceliyordu.
Konuşmaya başladığında hitap ettiği kişi Harry'di. "Yapacağınız bu ilk film ne hakkında?" diye sordu. Basit bir soru. "Harry, bırak ben cevaplayayım," dedi Charlie. Katletin tekrar kendisine baktığını gördü. "Ama önce kiminle konuşmam gerektiğini bilmeliyim. Sana mı hitap etmeliyim yoksa onunla mı konuşmalıyım?" dedi Ronnie kastederek. Cutlet'ın ifadesinin değiştiğini fark etti. Fazla bir şey değildi ama gözlerinde bir şey vardı. O müstehzi gülümseme ve kısık gözler Chili'ye ne kastettiğini anladığını ifade ediyordu. "Adam benimle konuşabilirsin," dedi. "Ben de öyle düşünmüştüm," dedi Chili. "Öyleyse meseleyi şöyle izah edeyim. Freaks dışında ne yaptığımız sizi hiç ilgilendirmez." Şimdi olay ikisinin arasındaydı. Chili adama zaman tanıyordu. Adam ya dümdüz gidecekti ya da geri çekilecekti. Başka yol olmadığını biliyordu. Kıpırdamadan durumu gözlemliyor ve ne yapacağını kararlaştırıyordu.
"Tanrım, Harry araya girdi. Masaya uzanarak senaryo aldı. Proje budur, Mr. Lovejoy. Arkanızdan iş çevirmiyorum beyler."
"Konu bu. İşte burada," dedi. Her işi bozmuştu ve Chili'nin düzeltmek için yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Chili arkasına yaslandı ve Catlett'ın yine müstehzi gülümsemeyle kendisini süzdüğünü gördü. Ronnie senaryoyu almak için uzanırken,
"Mr. Loveboy mu? Bu ne Harry, porno filmi mi?" diye sordu.
Harry senaryoyu göğsüne dayamış geri çekilirken, "Lovejoy," dedi.
"Tamam da ne hakkında?" "Berbat bir şey. Yazar bir arkadaşım yüzünden bu işe bulaştım. Çocuk ölüm döşeğinde, ona söz verdim. İnan bana, hoşuna gidecek bir şey değil."
"Yaptığın boktan filmleri seyrettiğimizi mi sanıyorsun?"
"Cat daha iyi röntgen filmleri gördüğünü söylüyor," dedi Ronnie.
Catlett'a dönerek,
"Doğru değil mi? Bahse girelim ki pornodur. Harry bize yalan söylüyor," dedi.
Chili Catlett'ı gözlüyordu. Adam hiçbir şey kaçırmıyordu. Harry şimdi onlara senaryonun okunamayacak durumda olduğunu, üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini söylerken senaryoyu iki eliyle tutmuş, göğsüne sımsıkı yapıştırmıştı. Catlett koltuğundan ağır ağır kalktı. Chili adamın yüzünü, dudağının altındaki keçi sakalını görmek için başını yukarı kaldırmak zorunda kaldı.
"Bir fikrim var," dedi Catlett Harry'e dönerek. "Sana Freaks için verdiğimiz paranın %20'sini Mr. Loverboy'a yatır. Ne fark eder ki?"
"Yapamam," dedi Harry.
"Bundan emin misin?"
"Bu farklı bir anlaşma gerektirir."
"Tamam," dedi Catlett ve durdu. "Öyleyse efendi ol ve paramızı iade et."
"Niçin?" dedi Harry. "Bir anlaşma yaptık. Size bir film yapacağımı garanti eden bir sözleşme imzaladık."
"Biraz zaman ver. Bizim diğer filme katılmamızı düşün," dedi Catlett. "Bunu yapacak mısın?"
"Tamam, düşüneceğim," dedi Harry. "Bunu yapacağım."
"Bilmek istediğimiz bu kadar Harry. Görüşmek üzere."
Chili Catlett'ın geri dönmeden önce kendisine göz attığını gördü. Birbirlerini süzecekleri kadar uzun bir bakış değildi. Catlett dışarı çıktı, Ronnie de peşinden gitti. Şimdi Harry'nin Mercedes'indeydiler. Chili pek konuşmuyor, kafasını toplamaya çalışıyordu. Eğer bu anlaşmaya dahil olacaksa nasıl bir tutum alması gerektiğini düşünüyordu. Ciddiye mi alacaktı yoksa bekleyip görecek miydi? Dolayısıyla Harry şurası Leo Wasserman'ın yaşadığı yer diye gösterince Chili Leo Wasserman'ın kim olduğunu sormadı.
Harry şurası da Frank Sinatra'nın evi dediği zaman başını kaldırdı ve bir an eve baktı. Ama gördüğü şey çoğunlukla Frank Sinatra'nın bahçesindeki hoş yeşil bitkilerdi.
"Bir yıldızın evini görmek istersin ama orada olduğunu bile anlayamazsın," dedi Harry. "Seni Bob Hope'un evinin önünden geçireceğim. Toluka Gölü'ndeki evin. Görebildiğin evlere şöyle bir bakmak isteyeceksin. Sana Three Stooges'dan ikisinin nerede yaşadıklarını göstereceğim. Ayrıca John Crawford ve George Hamilton'ın evlerini de. Başka kimi istersin?"
"Burada yaşadığı zamanlarda Elvis Presley'nin oturduğu evi. O ev Bel Air'dedir. 30'dan fazla filmde oynadığını biliyorsundur. Ama ben sadece Stay Away Joe'yu gördüm. Berbat ettikleri harika bir kitaptır."
8. ayrımın sonu. Sayfa 87.